Ayrım 7. Dünya Evi, Orhan Kemal, sayfa 75. Bir ara niçin yola çıktığını, nereye gittiğini unutarak kırmızı kiremitli beyaz evlerden birinin bahçesini çevreleyen kahverengi boyalı tahta parmaklığa sokuldu. Sarı saçlı, taş bebek kadar renkli ve güzel bir kadın gözüne ilişmişti. Çömelmiş, leğende çocuğunun kirli bezlerini yıkıyordu. Kendi kadardı. Çocuğu olunca kendi de onun gibi leğen başına oturarak çeşitli bezler yıkayacaktı ha. Göz göze geldiler. "Kolay gelsin," dedi. Bir istasyon memurunun karısı olan genç kadın tatlı mavi gözleriyle güldü. "Hoş geldin. Çocuğunun bezleri mi?" "Evet." Birden karnında bir kımıltı, sonra kuvvetli bir tekme. Eliyle karnını bastırdı. İstasyoncununki işi anlamıştı. "Oynuyor mu?" Utandı. "Oynamadığı zaman var mı ki?" "İlkin mi?" "İlkim. Seninki?" "Benimki de." "Kız mı oğlan mı?" "Oğlan." "Kaç aylık?" "2." "Evde mi doğurdun, doğum evinde mi?" "Evde." "Ben de evde doğuracağım, Allah izin verirse. Ama ben oğlan değil, kız istiyorum. Sarı, kıvır kıvır saçları, mavi mavi gözlü." Genç anne de aynı şeyleri isterdi ama Allah insanın arzusuna göre vermiyor, dedi. "Doğru. Yoksa neler geçiyor insanın içinden, neler? Neler geçiyor bakalım?" İçini çekti, gözleri hasretle kısıldı. "Senin evin gibi bir evim olsun isterdim. Bu ev bizim mülkümüz değil ki." "Ya, işletmenin, kirayla oturuyoruz. Bizim olsa..." "Kocan ne iş yapıyor?" Döndü. Köpük kadar hafif, bembeyaz bulutların kaydığı mavi göğe yaslanmış, uzun bacasından simsiyah bir duman bırakan fabrikaya baktı. "Orada, memur. Seninki de istasyoncu galiba." "Kondüktör ama hiç memnun değilim. Günlerce gider. Halbuki gece gündüz yanımdan ayrılmamasını isterdim." Genç kadın gururla cevapladı. "Benimki her gece evde, yanımda." Az kalsın şimdi nereye gittiğini, niçin gittiği, kocasının maaşı arttıktan sonra neler yapacağını anlatacaktı. Kendini tuttu. "Yalnız doğum evinde doğurmadığına iyi etmişsin," dedi. "Tabii, doğurur muyum hiç?" "Sana benden tavsiye. Sen ol, ne yap yap çocuğunu evinde doğur." Genç kadının içinden hafif bir sıkıntı geçti. "Kabil olursa?" "Neden dersen, bir yatakta iki lağusoyu yatırıyorlarmış. O gene hadi neyse, hasta bakıcılar azarlayı azarlayı veriyormuş. Ben hiç azara gelemem. Beni birisi hele azarlasın." "Azarlamadan geçtim. Yeni doğan çocuklar da birbirine karışıyormuş. Bizim bir bildik var, anlatıyor. Yeni doğan çocukları kaldırıp kaldırıp atıyorlarmış. Benim çocuğum sana, seninki bana." Genç kadının gözleri daldı. Ya kendi kızı, sarı saçları kıvır kıvır, gözleri mavi mavi kızı da başkasına giderse? "Evimde doğuracağım," diye imanla söylendi. "Evde doğurmak tabii masraflı olur. Olsun, kocamın maaşını artıracak fabrika sahibi. Sen doğuracaksın diye mi?" Şaşırdı. "Yo, ama ben işimi bilirim. Kocam iyidir, hastır ama girgin değil, kulak asma." "Hamin ne derdi ki?" "Ben derdi, kocamdan habersiz gider, kocamın amirlerini görür, kocamın maaşının artmasına çalışırdım da onun hiç haberi bile olmazdı," derdi. "Ben de onun gibi düşünüyorum. Aliş bile doğru buldu. Bir kadın isterse kocasını vezir, isterse rezil yapar," diyor. En biri Ümmi. Evlenecek, evlenemiyordu. Gitti fabrika sahibinin hanımına ağladı. Yalvardı, para kopardı. Ümmü kadar da olamayacak değilim ya. Sen de mi para koparmak niyetindesin? "Yok canım, ben kocamın maaşının artması için el öpmeyle ağız kirlenir mi?" "El kirli değilse kirlenmez." Tam bu sırada siyah çarşaflı bir koca karı belirdi. Genç kadına dik dik baktı, sordu. "Kim bu kadın?" Gelin omuz sikti. "Bilmem." "Bilmediğin insanlarla ne diye çene yarıştırıyorsun?" Genç kadın alındı. "Sana ne?" Koca karı hınçla, "Kaynanasıyım ben onun," dedi. "Olursan ol. Ben senin bildiğin adi mahalle karılarından değilim. Konuştuksa ne oldu? Gelinini yemedim ya. Benim kayınbabamı bütün dünya bilir." "Kim? Mustafa Kemal Paşa olmasın?" "Değil. Kim ya?" söyledi. Koca karı birçokları gibi duymuştu bu ismi. Hatta bir zamanlar oğlu gazetelerde okumuş, ele geçerse hükümet asar demişti. Biliyordu. Gayet iyi biliyordu ama nesine gerekti? İşi yoktu da böyleleriyle ahbaplık mı edecekti? Sonra memurdu doğulu. Hükümetin kulağına filan gidebilirdi. Kısa kesti. "Hiç işitmedim." Sırtını döndü. Genç kadın boğulacak kadar hırslanmıştı. "Kokmuş," diye geçirdi. "Sen benim kaynanam olsan gösterirdim sana dünyanın kaç bucak olduğunu." Yolu tuttu. Ne olursa olsun sevmişti genç kadını. Ne güzel saçları vardı. Ya gözleri? Kızı da büyüyünce onun gibi olurdu herhalde. Ne onun gibisi. Ondan çok güzel, çok alımlı. Sonra okuturdu kızını. Doktor yahut avukat. Kızının avukat değil, doktor olmasını isterdi. Doktorların daha çok para kazandığını duymuştum. memlekete gelen her yeni doktorun 2 seneye kalmadan apartman diktiğini söylüyorlardı. Önünden yemyeşil bir kertenkele aktı. Doktor anası olmaya can atardı doğrusu. Mahalleli konu komşu, doktorun annesi diye kul köle olurlardı. Yanından zarif bir spor araba hızla geçti. Belki onların da böyle bir arabası olurdu. Kim bilir? Hem niçin olmasın? İnsan ne görecekse bu dünyada görmeliydi. Öteki dünyaya gidip de gelen mi vardı? Yoksa o da bu dünyada görmek isterdi ama ya kızı evlenirse, evlenip elin oğluna bağlanırsa, o zaman oğlan belki de çeker alırdı kızı. Kızı çekip alınca asfalta çıktı. Fabrika sahibinin 5 katlı apartmanı birden olanca heybetiyle beliriverdi. Kafasındakiler silindi, korkusu 1. plana çıktı. Gidecek miydi? Gerçekten gidecek, kapıyı çalacak, kapıyı açacak olan hizmetçiye yahut uşağa hanımefendiyle görüşmek istiyorum mu diyecekti. İçinden soğuk bir şeyler aktı. Aksi halde eve elleri boş dönmesi gerekecekti. Elleri boş dönünce de Güllü'nün dilinden kurtulamayacaktı. Daha fenası kocasının maaşı artmayacak, maaş artmayınca da doğum evinde doğurmaktan başka çaresi kalmayacaktı. Kaşları hırsla çatıldı. Hayır, doğum evinde doğurmayacaktı. İradeli adımlarla eve doğru yürüdü. Tam kapının önünde durdu. Kalbi de öyle atıyordu ki, ya bir kötüsü olursa, ya kocasının kulağına giderse, ya kızarsa kocası, döver, evden kovarsa, döver, evden kovarsa nereye gidecekti? Babası uzaklarda, çok uzaklardaydı. Abi askerde, Güllülere mi sığınırdı, yoksa Alişlere mi? Kapıyı az daha sokuldu. Hiçbir yere, inşallah tuttuğunu koparır, arzuladığı şeylere kavuşurdu. Hem o zaman babasını getirtirdi. Son yaşında kızının rahat etmesine kavuşurdu ihtiyarcık. Dokumacı Maho'ya nasıl yalvarmış köyde. Elini zile uzattı, çekti. Tekrar uzatırken, ne geziyorsun burada? Döndü, kocası bir çığlıkla ellerini yüzüne kapadı. Genç adam fabrikaya gitmemiş, bahçe duvarının dibindeki böğürtlenlerin koyu yeşil gerisinde sabahtan beri bekliyordu. Derhal eve dön, emrini verdi. Genç kadın birbirine dolaşan bacaklarıyla koşarcasına uzaklaştı. Genç adam karısının perişan halini uzun uzun seyretti. Sonra fabrikaya geldi. Şaban elinde bir mektup kapıda karşıladı. Neredesin yahu, neredesin? Ne var? Bak, nedir o? Mektup, aşk mektubu. Kimden? Bettina'dan. Genç adamın kafası hala karısıyla meşguldü. Anlamadı birden. Kim o Bettina? Şaban bir kahkaha attı. Beethoven'ın sevgilisi. Mektubun kimden geldiğini tahmin ettiği halde üzerinde durmadı. Saat 9.30'a geliyordu. İş 7'de başladığına göre 2.5 saat gecikmişti. Muhasebeci kim bilir nasıl sürat edecekti gene. Servise girdi. Bütün yüzler sertçe çevrildi. Muhasebeci saat 9.30 dedi. Masasına geçti, oturmadı. Biliyorum. Mesainin 7'de başladığını da biliyorsun tabii. Evet, biliyorum. Peki, sert bir zemberek gibi boşandı. 2.5 saat geç kaldım. 24.95'ten kesintinizi yapın. Muhasebeci kulaklarına kadar kızardı. Ya, demek öyle. Evet, bana bak. Sen artık terbiye hudutlarını aştın. Senin gibi asi memur istemiyorum ben. Kulakları vınlıyordu. Masanın kenarına sımsıkı tutundu. Benden kurtulmak elinizde. Senden akıl almaya ihtiyacım yok. Ben aksi kanaatteyim de. Muhasebeci elindeki kopya kalemini masasına çarparak öfkeyle kalktı. Küstah, ben şimdi sana gösteririm. Fabrika sahibinin odasına geçti. Her tarafı titriyordu. Dini bütün diye sevdiği, saydığı muhasebecisini hiç böyle görmemişti. Şaşırdı. Ne var? Ne oluyor? Muhasebeci ağlayacak kadar hırslı. Ben bu serseriyle çalışmayacağım. Ya ben ya o. Kim? Şu, öbür taraftaki adamın oğlu. Bir çırpıda bire bin katarak anlattı. Fabrika sahibi ilkin çağırıp kovmayı aklından geçirdiyse de ortağının tuttuğu bir memuru atmak işine gelmediğinden iplik bez ambarına ver, muhasebeden sal gitsin dedi. Hiç de fena fikir değildi, muhasebecinin aklına yatmıştı. İyi ya, çağır kendin yap tebligatını dedi. Ağız ile basarken muhasebeci masasına döndü. Odacı Şaban isimsiz aşk mektubunu kim bilir kaçıncı defa okuyordu ki zil ötmeye başlayınca koştu. Buyur. Bana çırçır katibini çağır. Nedir o elindeki? Bu mu? Mektup. Ne mektubu? Aşk. Kimden? Bettina'dan. Zırrıkı, gavurluğa mı heves ediyorsun? Bettina gibi sevgilim olsun derhal din değiştirirdim. Odadan çıktı. Arkadaşına ağanın çağırdığını haber verdi. Genç adam niçin çağrıldığını tahmin ederek kalktı, ağanın yanına geçti. Ağa kırçıl kaşlarını lüzumundan çok çatmıştı. Bundan sonra iplik bez ambarına bakacaksın, dedi. Genç adam umursamadı. İyi ya. Çıktı. Bir an içinden vurmak, kırmak, yakmak, yıkmak geçti. Bütün bunlar olmasa bile servise geçip muhasebeciyi adamakıllı dövebilirdi. Ondan sonra ne olursa olsun. Çok çok işinden atar, 24.95'i de elinden alırlardı. Öyle kuvvetli hissediyordu ki kendini, o anda korkunç okyanuslarda yelkeni parçalanmış, dümeni kırılmış zavallı bir tekne değildi. Ekmeğini kaybetmekte vız gelirdi. Ölümden öteye köy yoktu. Hatta karısı bile, onu bile gözünün yaşına bakmadan çiğner geçebilirdi. Şaban, hadi birer sigara içelim, dedi. Memur, helalarının aralığına geldiler. Şaban, hadi birer sigara içelim, dedi. Memur helalarının aralığına geldiler. Şaban 7,5'luk paketini çıkarıp ikram ettikten sonra meziyet oturmak için lüks yerleri seçmez dedi. Genç adam şöyle bir baktı. Ne? Meziyet diyorum. Oturmak için lüks yerleri seçmez. Gene mi Beethoven, Şaban? Gene ve her zaman. Bütün hayatım boyunca. İyi ama şu anda hiç olmazsa zırvalamasan. Emsalsiz senfoniler üstadının viran bir evde hayata gözlerini açtığını söylemek istiyorum. Evet, Büyük Beethoven 16 Aralık 1770'te Bonn şehrinde Ren Sokağı'nın 384 numaralı evinde doğdu. Allah aşkına kısa kes Şaban, sıkıntıdan patlayacağım. Bense uçmak istiyorum. İçim içime sığmıyor. Bu mektup bana kimden gelmiş olabilir? Aliş'in küçük kızından. Şaban'ın gözleri parladı. Sahi mi söylüyorsun? Sahi söylüyorum. İçin rahatlasın ve lütfen sus. Şaban birdenbire durgunlaşmıştı. Sigarasından üst üste sinirli dumanlar aldı. Genç adam sigarasını içerken Şaban'ı unutmuştu bile. Hatta karısını bile unutmuştu. Muhasebeciyle takıştığına memnundu. Kaç vakittir kırılıp duran haysiyetini korumuştu. Karısına gelince. Baba evinden getirdiği mavi yüzlü siyah yamalı mindere yüzü koyun kapanmış ağlıyordu. Korktuğu başına gelmişti işte. Ne diye başından büyük işlere girişmişti sanki. Hep Güllü'nün yüzünden. Eğer o önlese sonunun kötü olması ihtimalinden söz açsaydı gitmezdi. Doğruldu. Peki ama kocasının nereden haberi olmuştu da? Yoksa Güllü mü söylemişti? Herhalde. Ondan başka kimseye açmamıştı ki. Mindere bağdaş kurdu. Güllü kocasına niçin söylemişti? Maksadı neydi? Ne geçecekti eline? Yoksa sarı demirleri pırıl pırıl karyola, mavi ipek yüzlü yorgan, cevizli kaynar şerbetini mi kıskanmıştı? Yahut da evde doğuracağını. Ay sakın doğuracağını kıskanmış olmasın. Tamam diye mırıldandı. Onun çocuğu olmuyor, benim çocuğumun olmasını kıskandı. Gözleri hınçla parladı. Kıskansa da kıskanmasa da çocuğum olacak. Dünya dünyaya geçse olacak. Senin olmayacak. Bana imreneceksin. Hırsından kendi kendini yiyeceksin. Kötü kalpli kadın. Ayağa kalktı. Duvarda asılı aynaya gitti. Baktı ama kendini göremedi. Kaç vakittir anlıyordu nasıl kıskandığını. Geçen gün avlu kapısının önünde sarı demirleri pırıl pırıl karyola ile ötekilerden söz açtığı zaman yüzü kıskançlıkla nasıl eğilmişti? Aynanın önünden çekildi, pencereye gitti. Nasıl da sapsarı olmuştu. Demek bir taraftan git oku üfle tevekkül ol Allah'a derken öbür taraftan da kocasına vay kötü kalpli kadın vay, vay namussuz vay, demek yuvamı dağıtmak istiyor, kocam kızacak, dövüp kovacak beni. Sonra merdiven başına geldi. Sonra da yoksa kocamda gözü mü var? Telaşlandı. Niçin olmasın? Kendi kendine göz kırptı. Kocamda gözü var bu karının. Kim ne derse desin var. Olduğu yerde döndü. Varsa ne olacak? Beni boşayıp onu mu alacak? Hayır, almaz. Beni boşasa bile almaz onu. O benden güzel değil, genç de değil. Tekrar aynaya koştu, aldı. Pencereden vuran bol ışıkta yüzünü uzun uzun tetkik etti. Onun yüzü çiçek bozuğu, gözleri ufacık ufacık. Benim yüzüm kar gibi. Onun boyu kısa, benimki uzun. Birden gene babaanneyi hatırladı. Erkeklere hiç güven olmaz kızım. Onlarda mide yoktur. Şurada gül gibi karısı dururken gider de bir çingene maşasına kul olur. İçini çekti. Doğru muydu? Kocası kendini bırakıp Güllü'ye gider miydi? İçinin ta derinlerinde babaannenin kırış kırış yüzü. Kocana mukayyet ol kızım. Sahi mi babaanne? Güllü'yü bana değişebilir mi? Hiç belli olmaz evladım. Erkekleri bilirim. Onlarda mide yoktur. Bunun için mi kocama haber verdi? Herhalde. Peki ben ne yapayım şimdi babaanne? Sen demiştin ki kocamın terfi için ondan habersiz gider, amirlerinin hanımını görürüm demiştin. Bunlar soyacak çekingendir, aklına başına al demiştin. Sen de eline yüzüne bulaştırdın. Ben çok tedbirliyim kızım, yapacağım bir işi hiç kimseye söylemezdim. Ümmü kadar da olamadım değil mi babaanne? Olamadın yavrum. Ya beni boşarsa? Hamine içinde kayboldu. Cevap alamadı. Merdiven başına çöktü. Başını merdivenin kenar tahtasına dayadı. Gözlerini masa üzerindeki çalar saate dikti. Ya beni boşarsa? Zaten herkes şaşıyor. Zengin akrabaları dururken beni ne diye aldı? Akrabalarında benim kadar güzel kız yok muydu? Niçin olmasın? 7. ayrımın sonu, sayfa 85.